Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
BDSM ilişkilerinde açık ve şeffaf bir iletişim her zaman iki tarafın zihinsel ve fiziksel olarak özgürleşebileceği bir alan yaratır. Aslında bu, ilişkilenmenin temelidir ve hayatımızın her alanına yayılması kişinin faydasındadır, diyor uzun zamandır beklenen BDSM bölümünün konuğu, ressam, performans sanatçısı ve profesyonel dominatrix Özlem Ünlü, Kaos Gölü için Umut Güven'e verdiği söyleşte. Hoş geldin Özlem, nasılsın?
Merhabalar aşkım, iyiyim valla. Bugün reglemin ilk günü, heyecanla buraya geldim. Konuşacağımız bir takım şeyler varmış.
Öyle valla öyle. Ama önce şu harfler neye tam tekabül ediyor? Onunla başlayalım istiyorum ben. Ne
tabii
dersin?
Tabii ki.
Bu B'dir, D'dir, S'dir, M'dir neleri temsil ediyor?
Onları bir masaya yatıralım.
Yatıralım, örneklerle de açıklayalım. B, bandage.
Esaret.
Okey, peki ne var esaretin içinde? Neleri esaretin içine alıyoruz? Örnek.
Örnek, mesela köle olmak isteyen birisi esir olmayı kabul etmiştir. Yani esir olmayı istiyordur, arzuluyordur diyebilirim.
Anladım. Disiplin?
Disiplin, bir kişinin diğer kişiyi disipline etmesi, alt bir pozisyonda ona...
Birazcık daha ödül ceza yoluyla mı, gibi mi
ya,
davranması?
Ödül ceza da olabilir, aşağılamayla vesaire de olabilir.
Mesela işte ses çıkarmanı istemiyorum, ses çıkartırsa şaplak atıyor.
Gibi.
Anladım. Domination, dominasyon.
Evet, domine etmesi bir kişinin bir diğer kişiyi.
Peki mesela işte bunun içerisinde sözlü hakaret, işte kırbaçla vurmak vesaire, küçük düşürmek, her şey yer alıyor değil mi dominasyonun
evet,
içinde?
Evet, kesinlikle.
Submission nasıl çevirirsin?
Submission, teslim olan. Teslimiyet esasında.
Yani
teslim olan kişi.
Burada bir karşılıklılık hali var değil mi? Her sabun
evet.
Olduğu yerde bir domda olması.
E tabii.
Yani.
Sabı domine edemez. Artı eksi uç gibi.
Anladım. Sadizm peki?
Sadizm, bir kişinin diğer kişiyi sadistçe duygularla, fiziksel ya da duygusal olarak acıtması diyebiliriz.
Acıtmaktan zevk alması.
Evet.
Mazoşizm de acımaktan zevk almak gibi. Peki sen genel anlamıyla BDSM'i nasıl tanımlıyorsun?
Şöyle, BDSM ortak rızaya dayalı psikolojik ve fiziksel kısıtlama, rol oyunları, güç değişimi ve hatta bazen acı vermesiyle karakterize edilen erotik uygulama ve ifadenin sürecidir. Esaret, disiplin, hakimiyet, teslimiyet, sadizm, mazoşizm için kullanılan bir kısaltmadır ve geniş bir cinsel davranış yelpazesini tanımlar. BDSM katılımcılarının eğilimleri de farklıdır. Bazıları sadece sınırlı sayıda BDSM aktivitesine ilgi duyarken, mesela Shibari gibi, diğerleri daha geniş ve esnek eğilimlere sahip olabilirler diyebiliriz.
Peki işte bu, hani BDSM'den bahsedilirken işte bu bir kink topluluğu, işte kink'e ilgi duyanlar, bunların içerisinde kink'ler var BDSM'in içerisinde vesaire deniyor. Fetişle kink arasındaki fark ne oluyor?
Kink, bildiğimiz normal gündelik seksin dışında insanların bazı rol ve fetişleri cinsel hayatına, oyununa dahil etmesiyle gelişen bir süreç, deneyim bütünlüğü diyebiliriz. Fetişle kink arasındaki fark da şöyle ki, fetiş, arzuladığı şeyi, fetiş olarak tanımladığı şeyi gerçekten yoğun bir şekilde arzular ve onun için olmazsa olmaz olabilir.
Evet, ben de birazcık daha öyle ayırıyorum. Hani fetiş mutlaka bir kişinin işte hani o arzusunun belirmesi için olması gereken
evet.
şey gibiyken, kink ise deneyimlemekten daha fazla zevk alınan norm dışı cinsel aktiviteler gibi Peki kişiler BDSM'e ilgi duyduklarını nasıl fark ediyorlar? Sen insanlardan neler dinledin şimdiye kadar? Bir sonraki soruda da senin deneyimini soracağım ama şimdilik senin duyduğun, yolunun kesiştiği insanlardan neler oldu?
Kişiler BDSM'e ilgi duyduklarını çok küçük yaşlarda fark edebileceği gibi hayatının herhangi bir döneminde, yaşında da fark edebilir. Bu benim okumalarım ve deneyimlerim itibariyle şey gibi biraz. Yani ya bir şeyle karşılaşıp çok büyüleniyorsun, örnek ayak fetişistleri. Biraz komik bir şekilde örnek vereceğim ama altın günlerinde o oğlan çocuklarının kadınlarla sarılı hali ve işte ince beşten çoraplar falan gerçekten kız oğlan demeden müthiş güzel görünüyordu yani. Dünya kadınların ayağının altında gibi o motivasyonla ayak fetişi oluyorlar diyebilirim. Ya da belli bir yani ciddi bir travma yaşayıp sonrasında onu normalleştirmek için o şeyi deneyimleme, o şeyi tekrar sahneleme ihtiyacı duyuyor insanlar.
Ki üzerinde bir kontrol hissiyatı olduğunu hissedebilsin gibi mi oluyor?
Yani kontrol ya da değil ama belki de o travmayı tekrar yaşayıp sahneleyerek kendisini sağaltmaya çalışıyordur.
Peki senin BDSM'e bakışın, BDSM yolculuğun zaman içinde nasıl evrildi? Belki biraz da Shibari'den de bahsedersin. Çünkü hani Shibari denince işte Özlem ünlü akla geliyor. Hatta ben de seni aradığımda ya şöyle düzgün bir isim BDSM konuşacak falan dediğimde sen hani ben demiştim ben de olay bunu demeni istiyordum. Çünkü hani sen hani Shibari de kalmıştı benim aklımda. O yüzden çok çok sevindim. Senin de yolculuğunu dinlemek istiyorum.
Çok teşekkür ederim aşkım. Benim yolculuğum ilk önce eski erkek arkadaşımın fetişist olması ve onunla birlikte çılgın çılgın şeyler denememizle başladı. Ve kafamda bir anda aslında benim de uzun zamanlar istediğim yani nasıl diyeyim arzuladığım ama kimseye söyleyemediğim çünkü ayıp ya da günah diye tanımlanan bazı fantazilerin olduğu yani bunun normal olduğuyla karşılaştım ve yüzleştim gibi. Eski erkek arkadaşımın alçı fetişi vardı.
Pardon. Alçı derken bildiğimiz bu.
Medical. Biz genelde böyle medical takılıyorduk işte kolumuzu ya da işte korse giyip kolumuzu bacağımızı alçılayıp tatile çıkıyorduk falan. Günlerce öyle takılıyorduk. İnsanlardaki mesela o şey... Masum sapıklar falan. İnsanlardaki o iyilik kolun alçılı olduğu için falan.
Sana yardım edelim.
Sana yardım edeyim. Lütfen kapıyı açayım. Ama oysa ki hemen yani 2 metre ileride işte 5 yaşındaki çocuk dileniyordur vesaire. Hani biraz böyle hani o iyiliğe bakışımı da tamamen değiştiren bir deneyimdi benim için öyle diyebilirim.
Peki mesela sen bu ilgilendiğini falan nereden fark ettin? Ben bu hani tamam ayıp günah deniyor ama işte hani günlerdeki o çoraplar mı senin hani bu senin hikayenden mi bir şey yoksa ilgini nasıl fark ediyorsun ki erkek arkadaşına birbirinize açılıyorsunuz?
Ya onun açılmasıyla birlikte ben ona uyum sağladım ve aslında benim için bir evcilik gibiydi. Çünkü çocukken de evcilik oynamayı çok severdim belli rollerde vesaire. Mesela doktorculuk hala beni ıslatan bir oyun diyebilirim. İşte karşılıklı deneyimledikten sonra zaten nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığımı bir de aynı insanla yapacağın şeylerin de tabii ki nasıl diyeyim yelpazesi yani genişliği sınırlı ya da belli oluyor.
Çünkü işte senin okey olduğun şeyler var ve evet. Onun yapmaya okey olduğu şeyler var. Aynen, bunların öyle. Hangileri birbiriyle kesişiyorsa onları beraber pratik ediyor oluyorsunuz ama başka birileriyle başka yelpazenin başka tabii. Tarafları eşleşebiliyor.
Kesinlikle. Sonrasında İstanbul'da sanırım 2014 falan gibi FetLife'a bulaştım. FetLife'ı da kısaca açıklayacak olursam Facebook'un dark side'ı gibi tanımlıyorum ben biraz. Çünkü kendine profil açıyorsun, fotoğraf, video, işte bir BDSM testine tabi tutabiliyorsun, orada paylaşabiliyorsun. Şeffaf bir şekilde ne olduğunu görebiliyorlar. Ve bu fetişleri, şehirleri, ülkeleri ve etkinlikleri kapsayan kocaman böyle karşılıklı onayla bir şeylerin yaşandığı bir BDSM platformu. Ve bu bana çok sağlıklı geldi ama tabii ki Türkiye'de olduğum gerçeğiyle sürekli böyle duvara tosladım. Daha doğrusu...
Bu
adamlara
tosladım. Çünkü değil mi?
Evet. Her yerde var işte mesela Tokyo'ya gittiğimde de ben etkinliği öyle buldum falan. Shibari Kimbaku Festivali'ni falan gibi. Facebook gibi yani aşağı yukarı. Sonrasında işte orada bir profil açtım. Sadomasoşist ve switch'im. senelerdir. Genel olarak kendimi bu şekilde tanımlıyorum.
Açar mısın bunu birazcık dinleyenler için?
Sadomazoşist hem acı vermekten çok hoşlanıyorum hem acı almaktan. Bu zamanla değişti. Son 4-5 senedir panik atak hastalığıyla cebelleştiğim için daha yani sub pozisyonlarda değil, uzun zamandır daha top olduğum pozisyonlarda yer alıyorum.
Yani daha hakimiyetin
evet,
hakim olduğu.
Domine ettiğim, aynen karşımdakileri domine ettiğim, işte bağlayıp dövdüğüm, straponla becerdiğim gibi gibi.
Switch de aslında hani bu ikililikte ikisini evet, de yapıyor olduğun anlamına geliyor değil
aynen
mi?
Aynen öyle, aynen.
Okeydir. Peki FetLife'a girdin, orada bir profil oluşturdun. Sadomazo Switch olduğunu yazdın. Daha sonrasında yolculukta neler oluyor?
İki kadın arkadaşımla böyle bir ekip olduk biz. Birinin yaşı benden çok büyüktü ve sadistti. Diğeri tam bir kaltaktı ve benden küçüktü, 10 yaş küçük. Böyle bir hani şey, bakire anne ve koca karı gibi. Ya o döngüyü müthiş kendi içimizde, hani o döngüyü dengeli bir şekilde yaşadık ve benim için süper bir deneyimdi. Ya işte köleleri alıyorduk, çalışıyorduk, keyif yapıyorduk. Ya işte bağlıyordum vesaire ben. Ya da play party yapıyorduk. Hani sevişmeye elverişli erkekleri araya alıyorduk falan gibi bir süreçti. Bu süreçte ben hani nelerden hoşlandığımı, nelerden hoşlanmadığımı deneme fırsatım oldu. Türkiye gerçeğiyle de tabii ki bir yüzleştim ve çarpıştım diyeyim. Çünkü
ne çıktı o çarpışmalardan, ne o gerçeklik?
Yani benim girdiğimde FetLife şöyleydi. Eski forumlardan birleşip komşuluk, mahallecilik ilişkisi yaşayan, aslında sadece buluşup kahve fotoğraflarını atan genelde, asla işte vücudunu paylaşmayan, işte saat fotoğrafı atan, direksiyon fotoğrafı atan, amnoyum falan gibi az, hani her virgülde, her şeyde bu küfürü kullanan ve daha ziyade hani yine bu genel hani bizim toplumdaki erkeğin bize yaşattığı travmanın izlerini her şekilde orada yaşadığım bir profil vardı. Hani işte ben erkeğim, işte bir erkek kendini siktirir mi? İşte bir erkek bilmem neyi yaptırır mı? Hani erkekler ağlamazın. Erkeklerin ağzının suyunu akıtan şey beleş seks var geldik.com gibi görüyordum ben. Hani çünkü hani dom olmamasına rağmen ya da bir şey olmamasına rağmen orada merhaba falan yazıp hani işte ben de şöyleyim, ben de böyleyim diye kızları düşürmeye çalışan, aklı var fikri yok, BDSM'in B'sini bilmeyen, karşılıklı birbirlerini travmatize edip daha da kendisini ve karşındakini çıkmaza sokan bir yapı bu erkek aslında.
Yani bir sürüsü
gibi, evet.
Değil mi?
Sonra ben işte şey yaptım, beni linçlediler falan ücretli hani prodominatrixlik yaptığım için. İşte orospu imasında bulunup işte sen hani Twitter şeyisin, Twitter'da git orada iş bulursun, burası lifestyle'ların yeri falan. Ben de tamamen her şeyi yanlış anlamışsınız dedim yani. Ortak rızayla isten istediğini verir ve alır.
Aynen hani, öyle.
Ben bir hizmet veriyorum. Sağlıklı bir şekilde insanların ihtiyacı olan şeyleri deneyimlemeleri için bir alan açıyorum. Bunu hani bir kıymet olarak görmeyip sadece yargılayıp koltuk çürütüp 31 çeken kıraathane erkekleri diye tanımlayabilirim. Hani küfürsüz.
Peki böyle bir işte hani tırnak içinde aforoz edilme hikayesinden sonra mı Shibari senin hayatına giriyor?
Yok yok, hayır, öncesinde. Şöyle oldu, 2016'da ben bir Japonya'ya gittim, şifacılıkla ilgileniyordum. Japon şamanik şifa öğretisine katılmıştım ve orada işte 1,5 aylık bir yolculuğum oldu. O yolculukta Tokyo'da tesadüf bir Kimbaku festivali buldum ve ona katıldım. Böyle bayağı dünyaca ünlü ve işinin ehli, hem Japon hem de başka milletlerden Rigger'ların katıldığı bir festivalde 2 gün sürdü. Ona katıldım Roppongi'de ve böyle ağlayarak izledim falan. Islak ve ağlaktım aşkım. Ve döndüğümde şey dedim, ne istediğimi biliyorum, bunu yapacağım.
Hani Shibari. Evet. Peki Shibari nedir?
Shibari erotik bağlama sanatıdır. Hojojutsu'dan evrilmiştir. Hojojutsu da orta çağda Japonların savaşta esirlerini etkisiz hale getirip ve belli işkence yöntemi olarak kullandıkları, iple belli düğümler atarak belli eziyetler yaptıkları bir sanat, dövüş sanatı aslında. Ama bu işte orta çağdan birkaç yüzyıl geçtiğinde Japonların yatak odasına tabii ki sızıyor. Belki de eş zamanlı olarak sızıyordur muhtemelen. Böyle bir sızış oluyor. Sonrasında da Amerika'nın Japonya'yı bombalamasıyla birlikte tüm bakir Japon kültürü saçılıyor. Hı hı. Biz de bunlardan nemalanıyoruz.
Shibari de böyle. Shibari de, aslında evet. Dünyanın geri kalanının hayatına girmiş oluyor.
Evet.
Peki, güvenli cinsel ilişkilerin temelinde de tabii ki açık iletişim ve onay var. Zaten açık, şevkli, özgür, net bir onayın olmadığı her şey cinsel şiddet şemsiyesinin altına giriyor. Peki mesela BDSM bağlamında konuştuğumuz zaman onay, açık iletişim, şeffaf iletişim, diğer cinsel aktivitelerdeki onay ve açık iletişimden nasıl farklılaşıyor? Neden bu kadar çok bunun üzerine kurulu?
Çok kilit bir soru, güzel bir soru. Ben şöyle açıklamak, yani cevaplamak istiyorum soruyu. Sağlamasını yaparak. Yani bir BDSM ilişkilenmesinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor, onu anlatacağım.
Tamam.
Ve aslında çünkü birbirinden hiçbir şekilde ayırmıyorum ben bunları. Yani normal cinsel aktivitelerimizde de bunun olması gerekiyor. Hatta ikimizin, yani her ilişkilenmede işte ortak onayın inşa edilmesi, karşılıklı anlama ve dinlemenin ön planda olması, işte kendini, sınırlarını bilmek, ne istediğini bilmek ve bunları hani karşılıklı ifade etmek zaten açık iletişimin şeyi. Sonrasında tabii ki hayır hayır demektir. Bu çok önemli. Hala yani en temel şey bu bence. BDSM prensiplerini andığımız gibi ezberlememiz lazım. Hani ben bunları salık veriyorum arkadaşlara, heyecanlılara. BDSM sevdalılarına. Çünkü bu şeyleri es geçtiğimizde sağlıksız bir deneyimin içerisinde buluyoruz kendimizi.
Bir de yani evet, hayır hayır demektir. Sadece işte hani şevkli bir evet evet demektir. Mesela işte BDSM'e karşı ilgiliyim. Partnerimi BDSM'e katılmaya manipüle etmem de aslında bir...
Tabii ki, kesinlikle.
...şiddet oluyor. Hani kesinlikle. Belki birazcık da oralardan bile alarak konuşabiliriz gibi geldi. Yani hani sırf ben ondan ayrılırım diye, başkasına giderim diye... ...benim ilgilendiğim şeylerle ilgilenmek zorunda değil bir insan. Belki, yani bunun örneklerini kesin fazlaca da görüyoruzdur diye düşünüyorum. Tabii, tabii. Peki mesela hani BDSM'de birazcık daha birinin canını yakmaya ve veya canının yanmasına onay verme hali oluyor ya... O yüzden de bu açık iletişim ve onayın altı daha çok çiziliyor, daha büyük harflerle yazılıyor olabilir mi diye sormak istedim. Bir bu var. Bir de hani belki legal olarak sorun çıkarabilecek şeyler olduğu için paylaşılan aktivitede acaba bu yüzden de mi daha hani büyük harflerle yazmak gerekiyor işte onay ve açık iletişim kısmını gibi şeyler geçti aklımdan.
Ya kesinlikle, ben mesela şey yapıyorum, seans verdiğimde ya da işte herhangi bir insanla BDSM ile ilgileniyorsa konuştuğumda şunları kesinlikle soruyorum ve bunu bilmemiz gerekiyor. Bir BDSM aktivitesinde bulunacağız mesela. Hele hele işin içinde belli araçlar, oyuncaklar ya da elemanlar giriyorsa kullandığı bir ilaç var mı? Mesela kronik olarak bir rahatsızlığı var mı? Kırığı çıkığı var mı? Mesela bağlarken, vururken vesaire. Anatomi bilmemiz gerekiyor bir zahmet. Yani anatomi derken tabii ki bir tıpçı kadar falan değil. Ama temel olarak eklem yerlerinden uzak durmak lazım. Shibari'de de, diğer hani pratiklerde de uzun süreli ve yanlış bağlanıp, yanlış alçılanıp, yanlış bantlanırsa uzun süreli hasara ya da incinmelere yol açabilir gibi. Ya da işte daha önceki deneyimleri, mesela beni delirtiyorlar. Aklı var, fikri yok. Ben bunu istiyorum falan diyor hani.
Ya istiyorsun da dur bakalım.
İstiyorsun da ne istiyorsun? Hani bir oku değil mi? Ne istediğini insanın bilmesi lazım. Yani birazcık bilinç arıyorum. Bunu diğer insanların da kesinlikle gözetmesi gerekiyor. Karşımdaki insanın ne kadar tecrübesi ya da bilgisi var. Ve mesela acı eşiği önemli. Acı eşiğini ben şöyle yapıyorum. Elime bir kamçı alıyorum. Birden ona kadar onun acı eşiğinin hani... İşte bir tane vuruyorum. Buna kaç? Bu 6 diyen de oluyor.
Anladım.
Hani bu kaç diyorum sence? Anladım. Birden ona kadar. bir tık daha devam ediyorum. Çünkü korkudan da yanlış algılıyor da olabiliyorlar. O heyecanın verdiği şeyle. Sonrası...
Güvenli kelime ya da işaret safe
word,
belirlemek.
Evet, safe word önemli. Mesela benim eski safe word'üm çok tatlıydı. Allah'tı. Bir yandan azdırıcı. Safe word önemli, bir de şey önemli. Mesela oyun oynadığımız, yani o aktivite içerisinde her ne yapıyorsak köşeli şeylerden, etrafımızda köşeli, yani masa gibi, sandalye gibi vesaire gibi şeyleri biraz kenara kaldırmak, güvenli ve hani çarpmalara, düşmelere gibi şeylerle karşılaşırsak eğer zararı en aza indirmek aslında. Hani çünkü kendi sorumluluğumuzu, alan sorumluluğumuzu almalıyız. Özellikle tap olan kişiler yani evet, sorumluluğu alıyor. Hem kendi sorumluluğunu hem de karşıdaki sorumluluğunu alıyor. Ya da alması gerekiyor yani.
Yani acıyı veren, hakimiyet kuran işte kişiler demiş oluyoruz burada,
evet,
değil mi?
Evet.
Peki mesela işte sen profesyonel dominatrixlik de yapıyorsun ya da işte seanslarında vesaire. Sen bu açık iletişim ve onay konusunu bu kadar önemsediğinde, anlattığında, belki de işte seansının bu kısmını buna ayırdığında sana böyle hadi hadi hani şeye geçelim gibisinden geliyorlar mı? Hani aksiyona geçelim bir an önce gibi bir şey oluyor
yani,
mu?
Zaten telefonda mesaj olarak çok ayrıntılı konuşmuyorum. Çünkü çoğu, samimiyetle söyleyeceğim, 31 malzemesi için bana yazıyor. Hani oradan bir kelime mesela şey diyor. Zevk aldığınız uygulamalar nelerdir efendim? Sana ne pezevenk yani.
İbaniye oluyorum.
Aynen, fotoğraf atıyorum falan. Nasıl bir kafa yani, nasıl bir şuur, anlamıyorum, anlayamıyorum.
Peki mesela işte cinselliğin bu kadar tabu olduğu, cinsel şiddetin bu kadar yaygın olduğu bir toplumda, işte Türkiye'de, sen de Türkiye'deki gerçeklikle yüzleştim dedin ya, o kıraathane tipleriyle. Türkiye'deki işte BDSM topluluklarının, BDSM'i pratik eden kişilerin açık iletişim ve onayı ne kadar içselleştirebildiğini düşünüyorsun? Onayın altı yeterince çiziliyor mu?
Valla maalesef çizilmiyor. Ya da çiziliyorsa anlamıyorlar. Hani bir topluluk anlamıyorsa, bir grup anlamıyorsa da onlarda sıkıntı vardır gibi görüyorum ben. En önemli şeylerden birisi, günümüzde hoşuma da gidiyor ve daha da çoğalsın bence. Birkaç tane BDSM topluluğu, grubu var isim olarak da, aktifler vesaire, ama hep birebir de deneyimlediğim şeyler var. Duyduğum da şeyler var. Genelde çok sağlıklı bir yapıda olmayan, karşıdaki insanı travmatize eden, hayırdan anlamayan, o eril tarafı güçlü yapılar bunlar. Ve aslında tam olarak hani o rıza, ortak rıza, yani ortak onay kavramını, kültürünü ne kadar içselleştirmişler, zaten attıkları adımlardan da bunları gözleyebiliyoruz, izleme fırsatımız oluyor.
Ben de tam da bu nedenlerle aslında bu bölümü bu kadar geciktirdim. Yani hani böyle nasıl konuşulur, kiminle konuşulur, nasıl yapılır falan filan. Benim aklımda hep bir soru işaretiydi yani. Çünkü etrafımda BDSM ilgilendiğini gördüğüm siset erkeklerin bununla nasıl bir yerden ilgilendiklerini anladıkça ve deneyimledikçe... Aynen. falan gibi bir hale geldim. Peki aslında yani işte BDSM'i bu kadar çok açık iletişim ve onay kültürü içerisinde tanımlıyoruz. Çünkü bence eğer BDSM tüm bu bahsettiğimiz onay kültürünün içerisinde, açık iletişim, şeffaf iletişim kültürünün içerisinde deneyimlenirse hem cinselliğe dair tabuları yıkabilir hem de kişileri güçlendirebilir diye düşünüyorum ben. Sen buna katılır mısın? Birbirimize neden böyle düşündüğümüzü eğer katılıyorsan paylaşmak isterim.
Ya tabii ki şifalı bir taraf var. Ben her türlü, aslında yaşamdaki her türlü pratiğin, eğer yani ihtiyacı varsa o pratiği deneyip, pratik derken BDSM'i kastediyorum, kendisine bir yol açabileceğine inanıyorum insanların. BDSM özelinde konuşacak olursak da zaten BDSM sevdalıları ya da ne bileyim fetişistler diyeyim, belli şeyler üzerinden, belli ihtiyaçlar üzerinden BDSM'e giriş yapmış bulunuyorlar. İşte baştaki gibi, yani mesela bir travma yaşamıştır, onu normalleştirerek yola, hayatına devam ediyordur. Psikolojide de böyle bir şey var zaten hani benim gözlemlediğim kadarıyla. Mesela tacize ya da tecavüze uğramıştır ve bunu tekrar tekrar yaşayarak kendine kendini sağaltmaya çalışıyordur diye okuyorum ben bu hareketi. Tabii ki patetik, yani patolojik şeyler de olabiliyor bu yapının içerisinde. Bunu sağlıklı bir şekilde yaşamanın da önemi burada daha fazla bir önem kazanıyor diyebilirim. Çünkü önemli olan ortak rızayla ortak bir oyun kurup bunun sağlıklı belli standartlarda yaşanmasıdır. Onun haricinde en ufak bir sınır aşımında bu karşılıklı bir travmaya ve daha kötü bir, nasıl diyeyim, kar topu etkisine yol açıyor. Çünkü şey diyor mesela, geçen karşılaştım bir performansta, çocuk kölesine vuruyor ama kız zaten yani elini kolunu kaldırıyor.
Bir yani kere, güvenli illa kelime değil, bu bir işaret tabii, de olabilir zaten.
Beden okuması tabii ki beden, yani karşındakinin beden okumasını yaparsın ya da analizini yaparsın. Hani kız kolunu kaldırmış, yüzünü koruyor, senin burada durman lazım. Senin orada şevkle çata çuta çata çuta diye girişme lüksün yok. Ben onu eleştirdiğimde de şey dedi, işte o benim kölem. Hayır canım, sen tamam kölen de senin 24 saatlik kölen değil. Biz de yani 200 yıl öncesinde yaşamıyoruz. Yani herifin anlayışı o yani, 200 sene öncesinde. Bu benim kölem, istediğimi yaparım falan gibi bir zihniyet yani verdiği cevap. Oysa ki şey diyebilir ya, sahnedeydim, sınır aşımı oldu. Çünkü sahnenin de psikolojisi var. Sahneye çıktığında kendini de başka şeyleri de daha büyük görebiliyorsun. Ya da onun... heyecanına ve enerjisine kapılıp kendi sınırını aşabiliyorsun. Burada işte deneyim giriyor. Burada karşıdakini ve kendini gözetmek giriyor. Bunların bir bir mesela beden farkındalığı yok çoğumuzda.
Evet, ama yani zaten sen bu sınır aşımını, kendine hakim olamamayı, kendini okuyamamayı, karşındakini okuyamamayı yapacak bir haldeysen zaten sahnede olmamalısın aslında. Da işte erkekler çok şeye muktedir hissettikleri için. Aynı durumda bir kadın olsak yeterince becerisi ve işte özgüveni hissetmeden asla o pozisyonda bir şey yapmaya büyük ihtimalle kalkmazdı diye düşünüyorum yani işte.
Ben senelerce hiçbir adım atmadım mesela. Kendi çapımda ilerledim. Ne zamanki Japonya'ya gittim, döndüm ve işte tamam ben bu yola baş koyuyorum, yani Shibari sevdalısıyım dedim. Orada işte başka bir şey başladı. Hani orada kendimi tamam bir profesyonel bir şeye ve bunun sorumluluğunu alıyorum diye. Ama ne kadar sorumluluğunu alsam da beni deli ediyorlar seans verdiğim zamanlar. Selam yazıp bekliyor mesela. Ne diyeceğimi bekliyor. Hiç tanımıyorum. Arkadaşa bile selam yazıp beklemezsin. Evet. Hani niyetini belirtirsin. Merhaba aşkım, Hazalcığım, ne haber, nasılsın, işte yarın buluşacağız mı ya da bilmem ne mi, nasıl şunun gidiyor falan filan. Evet, nedenini belirtirsin.
Sen sana selam yazıp bırakan biriyle açık iletişimde ona üzerine bir evet, şey yapacaksın. Düşünsene.
Evet evet, o kadar hani A gibi. A'dayız daha. A, B, C. Birinci sınıf ya, element.
Kesinlikle çok fena.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlem. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay. 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Allah. Annem yok.
E ben annenizi gördüm.
Hayruz. Neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Ben de hani bu işte BDSM'de hem nasıl güvenli olabileceğimizi, hem sınırlarımızı, hem ne istediğimizi, neyi ne kadar istediğimizi konuştuğumuz için hani konuşulamaz ilan edilen bu cinselliğimize dair bir sürü şey böylece konuşabileceğimiz için hani güçlendirici geliyor o anlamda baktığımızda. Hem de yani aşırı zaten hani böyle bir onay vurgusu olması gereken bir şey olduğundan aynı zamanda yine onay kültürünü çoğaltmamızı sağlayacak bir şey olabilir. Peki mesela güç dinamikleri ortaya nasıl çıkıyor? Birazcık örneklerle konuşmak isterim. Mesela şeyi okudum. İşte patriarkal bir dünyada yaşıyoruz. İşte heteroseksist bir dünyada yaşıyoruz. Ve işte genelde hani domların çoğu erkek, sabların çoğu kadın oluyor. Bu mesela bize ne söylüyor?
Bu bize yalan söylüyor. Yani başta da dediğim gibi aslında kendisini tam olarak açıkça ortaya koyamayan erkek, ben bununla çünkü daha önce çok karşılaştım. Hı-hı. Kendisini dom olarak tanımlayıp mesela buluştuğumuzda ben yarım saat konuştuğumda hani diz çöküp beni becer falan diyen erkekleri biliyorum. Yani tam tersi aslında bence dünya ölçeğinde. Zaten insanlar, yani hepimiz köleyiz de köle zihniyetliyiz yani. Hı hı. Zaten böyle bir köle zihniyeti olmasa dünya bambaşka bir yer olurdu bence.
Bu sistemin içerisinde olmazdık zaten, değil mi?
Evet, bu sistemin içerisinde kapitalizmi yenerdik falan. Hepimiz köleyiz bir şekilde ama günümüzde erkeklerin çoğunu köle olarak görüyorum ben. Hı hı. Yani bana yazanların hepsi mesela erkek.
Hı hı. Ama senin dominatrix olarak bilinmenden de kaynaklanıyor olabilir,
evet,
bu, değil mi?
Ama öncesinde de hani sadomazoşistim, switchim dediğimde de yine şey olarak geliyorlardı. Çok az hani dom ya da %30 dom diyeyim hani. Biraz benim de kaltaklığımdan tabii, hani o slut karakterim var. Hani beni eğebiliyorsan eğer, hani eğip bükebilirsen okey ama beceremezsen ben seni beceririm tatlım gibi.
Peki birazcık oyunlardan konuşalım. İşte senin deneyim ve gözlemlerine göre en çok hani en popüler diyebileceğin oyunlar neler? Sana işte seanslarda hangi oyunlar talebiyle geliyorlar? Ya da işte daha çok duyduğun, topluluklarda deneyimlendiğini gözlemlediğin işte role play, neler bunlar? Age play.
Aynen, yani yaş oyunları var, role play'ler var. Yani benim mesela karşılaştığım ve kendi deneyimlediğim üzerinden aslında söyleyeyim. Şu var bu var demeyeyim de. Bana daha çok ayak fetişistleri geliyor. Bir kadının ayağına, bir kadına tapınmak isteyen erkekler. Pet play'i çok severim mesela. Bir hayvanım olsun ve onunla vakit geçireyim. Köle gibi değil de tatlı, yani onu evcilleştireyim, işte eğitim vereyim vesaire falan.
Genelde
falan.
Hani kediyim, köpeğim,
evet,
falan
gibi.
Deniyor mu? Yoksa hani daha böyle hani pet.
Daha köpek olmak istiyorlar.
Anladım.
Yani kedi çünkü özgür yaratılışlı. O zaten ya ilahiliğini
oradan oluyor.
Aynen. Açıklamış yani şey, zuhur ediyor falan bakış.
Doğru.
Genelde köpek Nankörlük olmak istiyorlar.
Aynen. Nefes
i̇şte
oyunları.
Nefes oyunları var. Rol oyunları var. SM diyebiliriz temel olarak. Ondan sonra pet play'ler var. At olmak isteyen falan. Şu anda Avrupa'da ve Amerika'da yaygın, hatta yarışı yapılan BDSM mantalitesinde yarışı yapılan etkinlikler var şu anda mesela. Hani dünya yine
yeni nesil
bir şeyleri yağdırıyor. Evet. Yeni nesil hipodrom yapmışlar. Biz buradan izliyoruz Vice'ı. gibi. Başka hani iğne oyunları var. Benim sevmediklerim mesela iğne kanlı oyunlar, elektrik vesaire. Onun haricinde işte efendi köle ilişkisi dedik.
Ateş.
Nefes oyunları, ateş, mum, mum damlatma ve
genitallere çeşitli işkenceler gibi oyunlar.
Genital bölgeleri, evet. Bu ara şey var, yine denk geldiğim. Erkekler hadım edilmek istiyor bir şekilde. Bana ve arkadaşlarıma yazan böyle, ya da hepsi aynı kişi bilmiyorum. O hadım edilme içgüdüsü ve arzusu üzerine çok düşündüm. Çocuk çünkü şey yaptı ya, yani hani bayağı hadım edilmek üzere vur diyor. Yani tekmeleyeceksin ve tekmeleyerek hadım edeceksin. Bu bence çok ilginç. Bir taraftan hani hin hin içimden gülüyorum. Tekmeleyebilirim ama yani bu kadar zarar veremem. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani ne kadar tekmelersem hadım olur. Bunu denemedim.
Ama tahmin ediyorum.
Ve böyle bir riske de girmek istemiyorum. Yani kimseyi hani hastanelik edeyim, bilmem ne yapayım falan filan gibi bir isteğim kesinlikle yok.
Peki mesela son dönemlerde insanlara çok işte finansal köleler yazıyor. Ya yani bu ekonomik krizde bu kadar finansal köle olması ortalıkta normal mi? Yalan. Çünkü ben IBAN'ımı yolluyorum, geri bir şey yazmıyorlar.
Yalan, evet, onlar da bir yalan. Sırf ilgi ve birkaç cümle daha senden çıksın. Belki para üzerinden benimle ilişkilenirsin ama bakalım ne kadar malzeme çıkacak senden gibi. Çünkü köleler şerefsizdir. İlgi budalalarıdır ve o ilgiyi almak için her şeyi yaparlar. Çok kurnazdırlar. Ve birçok manipülasyon oyunlarına girebilirler. Çünkü akıllı şey tipler, yani o köleliğe ihtiyacı olan kişiler de, hani yermiyorum bu arada. Benim biraz ağzım bozuktur. Bilen bilir, bilmeyen de öğreniyor aşkım. Şey yani hani bunlar böyle minik, bu konuda fikri olmayan canım kızları kandırma taktikleri.
Anladım. Aşağılama oyunları var yine.
Evet.
Buz oyunları.
Public sex var.
Ha, doğru.
İşte gangbang bilmem ne. Rape fantasy.
Evet, şey işeme oyunları yine. Aa,
severim.
Roleplay'lerden bahsettik. İşte duyulara yönelik bazı oyunlar var. Bir de şeyi soracaktım sana. Self BDSM nasıl bir şey? Öz BDSM.
Hakiki. Self BDSM derken?
Yani işte herhalde tek başına kişinin bir şeyler yaptığı.
Ha ha ha. Evet. Ben self bondage, hani self shibari, self tie yaptım. Mesela onun üzerinden örnek verebilirim. Aslında self BDSM deyince her şeyin başı ve yani bu BDSM de her şey gibi biraz yolculuk gibi geliyor bana. Yani buna ya tek başına çıkarsın, başlarda tek başına çıkarsın. Çünkü kafa dengi ya da duygularını ve arzularını paylaşabileceğin birisini bulamadığında kendi kendine denemeye başlarsın. Geneli zaten böyle oluyor. Ben de tek başıma bir şeyleri denedim. İşte Shibari'yi denedim. Çünkü bir de denemem gerekiyor. Ben hep buna inandım mesela. Hani köleye ne kadar vuruyorum, ne kadar canının yandığını kendimden de bilirim. Yani hani çorbaya ne kadar tuz koyduğumu ve şeyi gibi aynı. Hani sağlamasını yapıp giderim.
Anladım. Peki, bence bayağı önemli bir mesele. Aftercare nedir, neden önemlidir?
Aftercare BDSM pratiklerinin bitiminde dominant olanın, dominant rolde olanın ya da rol üzerinden tanımlıyorum da, üstte olanın altta olanı çıkardığı yolculuğun sonunda, çünkü bence bir yolculuğa çıkarır. Öyle bakarım ben. Hani mesela seni bağlıyorum, asıyorum. Bir saatlik bir sürecimiz var diyelim. Ben seni bir yolculuğa çıkarım ve sen bana güvenip o yolda kendini bırakabilirsin ya da bırakmaya çalışırsın. Çünkü çok bir seçeneğin yok. Ya güvenerek gireceğiz bu şeye, gideceğiz yolculuğa. Tatil gibi düşünelim. Trip. 2 günlük Bozcaada falan.
Öyle gibi baktığımızda.
Evet. Yani o sevgi ve şefkatle aslında bunun gerçek bir şiddet olmadığını hatırlatma.
Aktivite bittiğinde, evet, sarıp sarmalama
aktivite
hali değil mi?
Bittiğinde, evet, sarıp sarmalama, kucaklama olabilir, bir öpme olabilir, sarılıp bir süre kalma olabilir. Senin ve karşındakinin nefesi düzenlenene kadar, çünkü bir süreçten çıkmışsındır ve ip sarhoşluğu diye bir şey var. Rob Drunk, evet. Yani şey, bağlama bittikten sonra bir sersemleme olur. Oyun bittiğinde ya da işte o aktivite bittiğinde kişide ya da kişilerde bir sersemleme olur. Çünkü bir yere gidip gelmişsindir.
Evet, bir de belki de hani bağlanmaktan dolayı dolaşımının da tekrardan rahatladığı bir ana geçmiş olursun.
Ya sonuçta boşalmıştır. Yani fiziksel ya da zihinsel ya da duygusal. Ve o alanda, o güvenli alanda kendini bırakmıştır. Üste olan da ona sevgi ve şefkatle bir şekilde hani geri dönme çağrısı gibi de okuyabiliriz bunu. Hani döndük aşkım falan gibi.
Buradayız.
Diye. Evet, buradayız aşkım, dön diye.
Peki BDSM'de kendimizi ve becerilerimizi nasıl geliştiririz?
BDSM'de kendimizi ve becerilerimizi öncelikle BDSM prensiplerini iyice öğrenerek, sonrasında ne istediğimizi bilip sınırlarımızı bilmekten geçiyor. Ya o sınırlar içinde tabii ki hem teorik olarak araştırmanın çok doğru bir yöntem, hem de sağlıklı BDSM prensiplerini gözeterek sağlıklı bir partner bulduğumuzda bunu deneyimleyerek, deneyim kazanıp karşılaştırma imkanı olabilecek deneyimler kazanmamızın sağlıklı ve mantıklı olduğunu düşünüyorum.
Hem kişiyi de öğrenmek olabilir, hem de işte sen kendini de aynı zamanda evet, öğrenmek gibi. Evet. Nasıl sen işte acı eşiğini anlamaya çalışıyorsun birinin, tabii, aynı zamanda kendini de öğreniyorsun gibi gibi gibi. Peki BDSM'in ana akım pornodaki temsili ve genel anlamıyla medyadaki, ekrandaki olabilir ya da işte edebiyattaki de olabilir temsili kişilerin BDSM algısını nasıl etkiliyor? Fifty Shades of Grey etkisi vardır herhalde, değil mi?
Rezalet ya, evet. Ya bu lanet kötü filmden kaynaklı BDSM tüm dünyaya saçıldı. Aşırı popüler bir şey haline dönüştü ve hani hiçbir aslında BDSM ile ilgisi olmayan bir kişi bile popüler olduğu için Converse giymek gibi ya da ne bileyim vegan olmak gibi de diyebiliriz biraz. Hani çünkü bir ideoloji aslında esasında. Buna kendisini kaptırmış ve işte ben işte vururum, ben domum, ben işte dominantım, masterım diyen tiplerle ortalık yani ortalık dolup taştı diyebilirim.
Çakma Christian Grey'ler.
Evet, evet, evet. Yani bir ilgi, arzu okey ama hiçbir şekilde bilgisinin, ilgisinin olmaması zaten yani o kişiye yansıyor. Ve bu tarz kişilerle de çok sağlıklı bir şey yaşanmayacağını düşünüyorum.
Ana akım pornoyu da soracağım. Yani mesela ana akım pornoda bu açık iletişim ve onay aşamasını görüyor muyuz? Ya da aftercare'ı görüyor muyuz BDSM pornolarında?
Tabii ki görmüyoruz. Ana akım porno kadının tamamen objeleştiği, işte bağırsağımıza kadar o siki aldığımız, ya öyle gösterilen, hani işte şeye, yan odaya kadar fışkırdığımız seks köleleri olarak tanımlanıyoruz kadın olarak. Bu tamamen bir yanılgı. Pornolar bu şekilde işlemiyor aşkım. Erkeklere sesleniyorum. Bu da aslında hani eril olanın, eril zihniyetin kadını nereye koyduğu ve sistemin nasıl işlediğiyle ilgili. Yani sırf şu pornodaki anlatılanlara bakarak sistemin, dünya genelinde sistemin nasıl işlediğiyle ilgili fikrimizin olmasına neden oluyor. Hızlıca dönüştüğümüz zamanlardayız. O açıdan sevinçliyim. Yani çok hızlı akıyor bilgiler vesaire. Çok hızlı öğrenme sürecindeyiz. Çünkü her şeye kolayca ulaşabiliyoruz vesaire. Bu erkeklerin güdüklüğünden de sıyrıldığımız zamanlardayız aynı zamanda. Onun için daha bilinçlenip sağlıklı yol almaya gayret etmemiz, tanımlara sığınmaktansa olayın özünü kavramamız, hislerimize ve ne istediğimize odaklanmamız bizi sanki daha iyi bir yere ulaştıracakmış gibi düşünüyorum.
Yani bu işte bazı BDSM'i popülerleştiren temsiller, ana akım pornoda bu onayı ve aftercare'ı mesela görmeyişimiz.
Tabii tabii,
ya
kesinlikle.
Ya da işte anlatının zaten aşırı işte hani alışılagelmiş o BDSM'in norm dışılığını tutturamayan bir yerden oluyor olması vesaire. Senin bu toplulukta karşılaştığın kişilerin kendini neden orada bulduğunu da belki açıklıyor
tabii,
olabilir
tabii
diye düşünüyorum.
Evet,
yani
evet,
hani
kesinlikle.
Bir ana akım pornoda BDSM videosu izlediğinde daha sonrasında işte BDSM dünyasında öyle bir yer sanıp aa açık iletişimmiş, onaymış, aftercare'mış falan filan bunların aslında hani olayını kaçırabiliyor bazı
kesinlikle
tipler. Yani
kesinlikle
aslında tam da bu BDSM algısını böyle bir yerden etkilediğini düşünüyorum ana akım pornonun ve diğer temsillerin aslında. Peki mesela böyle hangi yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmayı isterdin? Aklına böyle spesifik şeyler geliyor mu? Bu temsillerden kaynaklanan yanlış anlaşılmalar dediğimizde.
Yani bu temsillerden kaynaklanan yanlış anlaşılmalar dediğimizde aslında kadının her şekilde mutlu olduğu ya da mutlu olmak zorunda olduğu gibi bir algı var. Sanki her şekilde orgazm oluyormuş gibi düşünülüyor. Erkek daha komplike bir sistemmiş gibi gösteriliyor erkekler tarafından ama aslında kadın komplike bir sistem. Çünkü hem sinir uçlarımız sayıca fazla hem de daha geniş bir zevk yelpazesine sahibiz diyebilirim. Kusura bakmayın, birazcık pozitif ayrımcılık olacak. Bu şekilde ilerliyor. Yani kadından beklenilen şeylerin tamamen safsata olduğunu, erkeklerin güdük fantezilerinden kaynaklı gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu yavaş yavaş da şey yapıyor aslında, hani feminist porno şu anda giderek yaygınlaşıyor. Ülkemizde de hatta girişimleri var. Bunlar çoğaldıkça aslında daha yani kadın demek zaten kabullenmek ve anlamak, dinlemek gibi bir şey. Alma üzerine. Hani daha açık ve geniş bir alan sağlayan bir mekanizmaymış gibi geliyor. Erkek sanki böyle
ya da öyle şeyinin olmak durumunda kalıyor bu sosyal inşa halinde gibi de hani.
Yok hani erkek dışraktır, kadın içrektir mesela. Hani ya da erkek yani tanımladığımızda hani pipisi doğrultusunda her yere gidebiliyor. O kunyaydan fırlama hali gibi bir kişiyi dölleme arzusu içerisinde. Ama kadında bu hani bir tanıma, alma, yer etme, çünkü içine alacak yani hem gerçek hem mecaz anlamda. Ve bunun kabulü, bunun verdiği bir daha şefkatli bir alan var esasen. Feminist pornoda da bu işleniyor. İşlenen şey de şefkat ve sevgi temelli, açık iletişim ve karşılıklı onay üzerinden inşa edilen sağlıklı cinselliğin, aktivitelerin de olabileceğinin altının çizilmesi aslında. Yani şu dönemde feminist pornoda biz bu aşamadayız gibi geliyor biraz.
Peki, o zaman son sorum şöyle olacak. Kapsayıcı, çeşitli ve seks pozitif BDSM topluluklarını nasıl bulacağız? Bulabiliyor muyuz? Ya da işte bu insanları nereden bulabiliriz? Queer feminist bir bakış açısıyla BDSM hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlere hangi kaynaklara yönlendirirsin? Queer
yani feminist. BDSM topluluklarını nasıl bulacağız? Sanırım oturup biz yapacağız. Yani benim amaçlarım, ben tek başına ilerleyen bir kişiyim. Çok topluluk olma gibi bir hevesim de yok. Daha butik otel gibi takılıyorum. Keyfine ve hani istediğimde işte pro dominatrixlik yapıyorum gibi gibi. Umarım ve zamanla zaten diğer topluluklar da Türkiye içerisindeki eksiklerini tamamlayıp daha sağlıklı bir hatta geçmelerini umuyorum diyeyim. Kaynaklar... Ama oturup biz yapacağız anacığım. BDSM hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için hangi kaynaklar? Mesela ilk aklıma gelen işte feminist porno ile ilgili birkaç örnek edinmek istiyorsanız Erica Lust diye feminist pornocu bir hatun var. Bayağı da ünlü, senelerini bu işe vermiş bir güzel kadınımız. Onun filmlerine göz atılabilir. Oradaki ve temelde es geçtiğimiz o şefkati, yani vururken bile aslında gözümüzde parlayan o şefkati hatırlamamız ve öğrenmemiz için iyi örnekler olan bir isim diyeyim.
Peki böyle hani uluslararası forumlar var mı? Kitap, podcast?
O forumları falan aslında çok bilmiyorum ama ben şeyi kullanıyorum. Urban Dictionary BDSM sözlüğü var. Her türlü aklına gelemeyecek fetişlerin ve BDSM'le ilgili her türlü tanımın içinde olduğu, evet, yapıldığı bir site.
Queer Sex Ed podcastinden ben de BDSM bölümünü dinlemiştim. Orada çok güzel birbirlerine anlatıyorlardı. Ben de onu tavsiye etmiş olayım.
Süper, süpersin. Bir de Shibari özelinde şey var, Shibari Study var. Berlin based, işte menşeili. Çok tatlı bir grup ve farklı şehir ve ülkelerdeki riggerlara da olanak sağlıyorlar. Ve çok olması gerektiği şekilde minik videoları açıklayıcı, baştan sona hem BDSM açısından ve ağırlıklı olarak Shibari açısından bir eğitim siteleri bulunmakta.
Yani aslında queer feminist, kapsayıcı, seks pozitif ve çeşitli kaynakları nasıl bulabileceğimizi, buradaki hangi öğelerin olması, hangi hususların önemli olduğunu bölüm boyunca konuşmuş olduk.
Evet evet.
Siz de gördüğünüz artık bir BDSM okuryazarlığına aslında buradan bakarak sahip olabilirsiniz. Özlem, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Benim sorularım bu kadardı. Senin sormak, söylemek, eklemek istediğin bir şey var mıdır?
Ben çok teşekkür ediyorum. Keyifli, tatlı bir sohbet oldu. Biraz böyle minik bir heyecan da yaşadım aslında. Unuttuğum şeyler varsa bir tık üzüleceğim. Şu anda hatırlamıyorum aşkım.
Olsun. Her söyleşi yarım bir söyleşidir.
Değil mi?
Devamı gelir.
Aynen.
O zaman bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla.
Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.